KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Genel Yetenek Genel Kültür 26. Kaset 1. Yüz Sayfa 1063 13. Aşağıdakilerden hangisi hükümetin kuruluş aşamalarından biri değildir? A. Cumhurbaşkanının milletvekillerinden birini başbakan olarak ataması. B. Başbakanın bakanları seçerek Cumhurbaşkanına sunması. C. Bakanlar Kurulu'nun kanun tasarılarını hazırlaması. D. Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu alması. E. Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu listesini onaylaması. 14. 1982 Anayasası'na göre hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Anayasamızda yer alan bu hüküm aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? A. Yargı bağımsızlığını, B. Hakimlerin özlük haklarının korunmasını, C. Yasaların uygulanmasını, D. Mahkemelerin çalışmasının kolaylaştırılmasını, E. Hakimlerin iş yükünün azaltılmasını. 15. Başbakan birlikte çalışacağı bakanları seçerek Cumhurbaşkanına sunar. Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak hükümet işlerinin yürütülmesini takip eder. Bakanlar arasında uyumu ve eş güdümü sağlar. Yukarıdaki bilgilerde başbakanın görevlerinden hangisine değinilmemiştir? A. Hükümeti kurma, B. Hükümet işlerini yürütme, C. Bakanlıklar arasındaki ilişkilerin düzenli yürümesini sağlama, D. Hükümet üyelerini seçme, E. Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı kararları onaylama. Temel Haklar ve Ödevler Bölüm 3. A. İnsan Hakları ve Özgürlükleri. 1. İnsan Hakları Kavramı, Doğması ve Gelişmesi. İlk insanlar arasında eşitlik yoktu. Güçlü olanlar zayıf olanları ezer, sahip olduğu varlıkları zorla ellerinden alırdı. Bu durum insan haklarının korunmasını sağlayacak sistemlerin kurulmasına yol açtı. Önce devletler ortaya çıktı. Ancak kurulan devletlerde de güçlü olanın zayıf olanı ezmesi devam etti. Toplum birbirine eşit olmayan sınıflara bölündü. Hiçbir hakkı olmayan köle sınıfı oluştu. İlk ve orta çağda bu durum çok yaygındı. Bu gelişmeler toplumlarda sınıflar arasında mücadelelere yol açtı. Bu mücadeleler sayesinde insanlar arasındaki eşitsizlik yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Özellikle demokrasi yönetimlerinin doğması ve gelişmesiyle insan haklarının korunmasına yönelik yeni haklar elde edildi. İlk demokrasi denemeleri eski Yunan uygarlıklarında başladı. Orta çağda İngiltere'de Magna Carta ile halk kralın yanında bazı haklar elde etti. 1689'da yine İngiltere'de haklar bildirgesinin kabul edilmesiyle İngiliz halkı temel hak ve özgürlüklerden bir kısmını elde etti. Amerika Birleşik Devletleri kurulurken İnsan Hakları Beyannamesi adıyla bir bildiri yayınladı. Bu belgede insanların doğuştan bazı haklara sahip olduğu, yaşama, din ve vicdan özgürlüğü, basın özgürlüğü, dilekçe hakkı, mutluluğu arama ve elde etme hakkı gibi bazı hakların varlığı tanındı. 1789'da ortaya çıkan Fransız İhtilali sonunda yayınlanan İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi daha sonra tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Bu hakların başlıcaları şunlardır. A. Bütün insanlar özgür doğar ve eşit haklara sahiptir. Hiç kimse köleleştirilemez. B. Yaşamak, hürriyet, kişi dokunulmazlığı herkesin hakkıdır. C. Kişiler keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez. D. Herkesin bir vatandaşlık hakkı vardır. E. Herkes mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. F. Devlet temel hakları ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. 20. yüzyılda insan hakları konusunda önemli gelişmeler oldu. İnsan haklarının evrensel ilkeler olarak kabul edilmesi ve korunması yönünde çalışmalar yapıldı. 1945'te dünya barışını korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü yalnızca üye devletlerde değil tüm dünyada insan haklarının korunması için çalışmalar başlattı. Bunun sonunda 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edildi. Bu bildirgede yaşama hakkı, kişi güvenliği, işkence yasağı, kölelik yasağı, haksız tutuklanmaların önlenmesi, herkesin ülkesindeki yönetime katılması, genel ve eşit oy kullanılması, yasalar önünde eşitlik, konut dokunulmazlığı, özel yaşamın korunması ve gizliliği, din, vicdan, düşünce ve inanç özgürlüklerinin serbestliği gibi konular yer almıştır. Ayrıca insan haklarının uluslararası düzeyde korunması için İnsan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Bakanları Komitesi teşkilatları kurulmuştur. Türkiye 1949 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmiştir. Ülkemizde insan hakları konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ilkeler ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir. İnsan haklarının korunması için anayasa ve yasalarda gerekli düzenlemeler yapılarak hukuki bir nitelik kazandırılmıştır. 2. İnsan olma bilinci ve sorumluluğu. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği olan aklını kullanabilmesi, insana çevresini tanıma, olup bitenleri fark etme ve değerlendirme olanağı verir. Bu da insan olma bilincidir. İnsan olma bilinci, insanın kendini tanımasını, yeteneklerini kullanmasını sağlar. Davranışlarda doğru olmaya yönlendirir. İnsanın kendine ve diğer canlılara değer vermesini sağlar. İnsan olma bilincine sahip kişi, bütün insanların eşit haklara sahip olduğunu kabul eder. Davranışlarında dürüst olmaya özen gösterir. Yurttaşlık görevlerini bilir ve gereğini yapar. İnsan olma sorumluluğunu taşıyan bir kimse başkalarının haklarına saygılıdır. Kendisine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye çalışır. Haklarını korumaya özen gösterir. Bu konuda gerekli eğitimi almaya çalışır. B. 1982 Anayasası'na göre temel haklar ve özgürlükler. 1. Temel hak ve hürriyetlerin tanımı ve niteliği. İnsanlar doğuştan itibaren bir takım temel hak ve hürriyetlere sahiptirler. Bu hak ve hürriyetleri devlet vermiş değildir. Devlet ancak bu hak ve hürriyetleri kanunla düzenleme, zararlı şekilde kullanılmasını önleme ve güvence altına alarak korumakla görevlidir. Demokrasilerde hak, hukukun fertlere tanıdığı bir çeşit talep etme işidir. Hürriyet, başkalarına zarar vermeden dilediğini yapmayı ifade eder. 2. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması. İnsanlar toplum halinde yaşadıkları için sınırsız hürriyetlere sahip değillerdir. Bireye sınırsız hürriyetlerin tanınması toplum içerisinde yaşayan bireylerle tartışmaya neden olur. Temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesi ve sınırlanması ancak kanunla yapılabilir. Kanunlar dışında ayrı bir kuralla sınırlama getirilemez. Ancak temel hak ve hürriyetlerin devlet tarafından kanunla sınırlanması da hudutsuz değildir. Devlet ister genel sınırlamalarda, isterse özel sınırlamalarda temel hak ve hürriyetleri ancak belli bir ölçüde sınırlayabilir. Anayasamızın 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabileceği durumlar şunlardır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, milli egemenliğin korunması, cumhuriyetin korunması, milli güvenliğin korunması, kamu düzeninin korunması, genel asayişin korunması, kamu yararına korunması, genel ahlakın korunması, genel sağlığın korunması. 3. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması. Anayasamızın 14. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin hangi hallerde kötüye kullanılmış olacağı belirtilmiştir. Buna göre temel hak ve hürriyetler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak için kullanılamaz. Türkiye devletinin ve cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek için kullanılamaz. Mevcut temel hak ve hürriyetleri yok etmek için kullanılamaz. Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesi veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde hakimiyet kurması veya din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapılması, herhangi bir yoldan bu görüşlere ve kavramlara dayanan devlet düzeni kurmak için kullanılamaz. 4. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması. Anayasamızın 15. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının bazı hallerde kısmen veya tamamen durdurulması uygun görülmüştür. Bunlar, savaş hali, seferberlik hali, sıkı yönetim ilanı, olağanüstü haller. Yalnız bu hak ve hürriyetlerin durdurulması milletler arası hukukun dışına çıkmadan olmalıdır. Temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulabileceği bu durumlarda dahi kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığına dokunulamaz. Hiç kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz. Bundan dolayı suçlanamaz. Suç ve cezalar geçmişe götürülemez. Suçu mahkeme kararıyla kesinleşmedikçe kimse suçlu sayılamaz. C. 1982 Anayasası'na göre kişinin hak ve ödevleri. 1. Kişi dokunulmazlığı. Madde 17. Kişi dokunulmazlığında temel amaç, ferdin yaşama hakkını ve vücut bütünlüğünü güvence altına almaktır. Anayasamızın 17. maddesine göre, tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse, insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Anayasamızın 18. maddesine göre hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve hiç kimseye angarya uygulanamaz. 2. Kişi hürriyet ve güvenliği. Madde 19. İnsanlar hür, güvenli ve huzur içinde yaşamak isterler. Devlet bunu güvence altına almalıdır. Haklı ve kanuni bir sebep olmadan hiç kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Anayasamızın 19. maddesine göre herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. 3. Özel hayatın gizliliği ve korunması. Özel hayatın gizliliği ve korunması anayasamızda 3 ayrı hürriyetin birleşmesiyle oluşmuştur. Bunlar A. Özel hayatın gizliliği. Anayasamızın 20. maddesine göre özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Ancak haklı kanuni hallerde kanunlara uygun olarak bu gizliliğe toplum adına dokunulabilir. B. Konut dokunulmazlığı. Anayasamızın 21. maddesine göre herkes evinde kendisi ve ailesiyle birlikte serbestçe oturma hakkına sahiptir. Konut, ferdin ve ailenin huzur ve güven içinde oturması için ayrılmış yerdir. Bu huzur ve güveni hiç kimse bozamaz. Konuta dokunulamaz, izinsiz girilemez ve aile rahatsız edilemez. Bu prensip ancak kanunlara göre hakim kararı ile hakim kararının gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise kanunla yetkili kılınan merciin emri ile bir kimsenin konutuna girilebilir ve eşyasına el konulabilir. C. Haberleşme hürriyeti. Anayasamızın 22. maddesine göre herkes haberleşme hürriyetine sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır. Bu durumun istisnası ancak gerekli durumlarda hakim kararı ile veya hakim kararının gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili kılınan merciğin emriyle haberleşme engellenebilir veya gizliliğine dokunulabilir. 4. Yerleşme ve seyahat hürriyeti. Anayasamızın 23. maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak, kamu mallarını korumak gibi durumlarda yerleşme hürriyeti kısıtlanabilir. Suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle suçu önlemek amacıyla ülkenin ekonomik durumu, vatandaşlık ödevleri, ceza soruşturması nedeniyle seyahat hürriyetleri kısıtlanabilir. Anayasamıza göre vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkı engellenemez. 5. Din ve vicdan hürriyeti. Anayasamızın 24. maddesine göre din ve vicdan hürriyetiyle herkes istediği dine inanma ve inandığı dinin gereklerini serbestçe yapma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir dine inanmaya ve o dinin ibadetini yapmaya zorlanamaz. Hiç kimse inandığı dinden dolayı kötülenemez, kınanamaz. 6. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Anayasamızın 25. maddesine göre herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Hiç kimse hiçbir sebeple düşünce ve kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz. Kanaatlarından dolayı kınanamaz. Başka düşünce ve kanaatları kabul etme mecburiyetinde bırakılamaz. Anayasamızın 26. maddesine göre herkes düşünce ve kanaatlarını söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 7. Bilim ve sanat hürriyeti. Anayasamızın 27. maddesine göre herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yazma ve her türlü araştırma haklarına sahiptir. 8. Basın ve yayım ile ilgili hükümler. Anayasamızın 28, 29, 30, 31 ve 32. maddeleri basın ve yayın ile ilgili konuları düzenlemektedir. A. Basın ve yayın ile ilgili hak ve hürriyetler. Basın hürriyeti, gazete ve mecbayı devamlı veya geçici olarak matbaalarda basıp dağıtmak, bunu basacak basım evi kurmak hak ve hürriyetidir. Anayasamıza göre basın hürdür, sansür edilemez. Basım evi kurmak, izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlı değildir. B. Düzeltme ve cevap hakkı, madde 32. Yayın yolu ile kişilerin şeref ve haysiyetine dokunulamaz. Düzeltme ve cevap hakkı ancak basım yayın yoluyla kişilerin haysiyet ve şerefine dokunulması veya gerçeğe aykırı beyanlar yapılması halinde kullanılır. 9. Toplantı hak ve hürriyetleri. Anayasamız toplantı hak ve hürriyetlerini ikiye ayırarak düzenlemiştir. Bunlar A. Dernek kurma hürriyeti, madde 33. İnsanların bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmesine dernekleşme denir. Bu bir araya gelme işi sürekli olarak yapılırsa buna bir hukuki kişilik kazandırılır, tüzel kişi. Anayasamıza göre herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, madde 34. Anayasamıza göre herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve yürüyüş düzenleme hakkına sahiptir. Ancak toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme amaçları dışına çıkar ve topluma zarar verici bir nitelik kazanırsa yasaklanabilir veya ertelenebilir. 10. Mülkiyet hakkı. Anayasamızın 35. maddesine göre herkes mülk edinme ve mülkünü istediği gibi tasarruf etmede, alma, satma, bağışlama, kullanma, miras bırakma kanunlar çerçevesinde hürdür. 11. Hak arama hürriyeti. Anayasamızın 36. maddesine göre kişiler haklarını serbestçe arayabilirler. Hak aramada belirlenen yol bağımsız mahkemelerdir. Vatandaşlar davacı veya davalı olarak mahkemelere başvurarak haklarını arama hürriyetine sahiptirler. Buna iddia ve savunma hakkı denir. 12. Temel hak ve hürriyetlerin korunması. Anayasamızın 40. maddesi temel hak ve hürriyetlerin korunmasını düzenlemektedir. Anayasamız ile tanınmış olan hak ve hürriyetleri ihlal edilen kimse yetkili makamlara başvurarak hak ve hürriyetlerini talep etme hakkına sahiptir. Resmi görevlilerin haksız işlemleri sonucu kişilerin uğradıkları zararlar kanuna göre devletçe karşılanır. D. 1982 Anayasası'na göre sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler. 1. Ailenin korunması, madde 41. Aile Türk toplumunun temelidir. Anayasamıza göre devlet aileyi korur. Ailenin sağlıklı bir biçimde varlığını sürdürmesini sağlar. Ailede çocukların korunması, eğitim ve öğretimin yürütülmesi bütün tedbirler alınır. Ana ve çocuk sağlığı merkezleri, devlet tarafından anne ve çocukların korunması, aile planlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlaması için açılmış kurumlardır. 2. Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi, madde 42. Anayasamıza göre herkesin eğitim ve öğretim hakkı vardır. Eğitim Atatürk inkılapları doğrultusunda ve çağdaş bilim esaslarına göre devletin gözetiminde yapılmalıdır. İlk öğretim bütün vatandaşlar için zorunludur. Eğitim ve öğretim kurumlarında Türkçe dışında dil kullanılamaz. Devlet maddi sıkıntısı olan ve özel eğitime ihtiyaç olanlara bunu sağlayacak tedbirler alır. 3. Çalışma ile ilgili hak ve ödevler. Herkes istediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Madde 48. Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Madde 49. Hiç kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Madde 50. İşçiler ve işverenler üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahiptir. Madde 50. 4. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokaft, madde 53. 5. Ücretlerde adalet sağlanması, madde 55. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. 6. Sağlık, çevre ve konut hakkı, madde 56-57. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet bu konuda gerekli tedbirleri alır. Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Toplu konut teşebbüslerini destekler. 7. Gençliğin korunması ve sporun geliştirilmesi hakkı. Madde 58-59. Devlet, gençliğin Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyete bağlı birer fert olarak yetişmesi ve korunması için gerekli tedbirleri alır. Her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Başarılı sporcuyu korur. 8. Sosyal güvenlik hakkı. Madde 60. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak önlemleri alır, teşkilatı kurar. Kararı yer almaktadır. Devlet bu amaçla emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu, Bağkur gibi sosyal güvenlik kuruluşları oluşturmuştur. 9. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması. Madde 63. Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar. Bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirler alır. E. 1982 Anayasası'na göre siyasi haklar ve ödevler. İnsanların ülke yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. Bu haklardan en önemlisi seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıdır. İnsanlar bu hak sayesinde yönetime katılır ve yönetimde söz sahibi olurlar. Günümüzde vatandaşlık siyasal hakları kullanabilmenin ön koşuludur. Başlıca siyasal haklar şunlardır. Türk vatandaşlığı, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı, kamu hizmetlerine girme hakkı, dilekçe hakkı. Her ülkede siyasal haklar eşitlikle korunmalıdır. Aksi halde yöneticiler halkı temsil edemezler. Bazı grupların çıkarları için çalışırlar. Sivil toplum örgütleri ve basın halkın isteklerini ve beklentilerini dile getiremez. Baskıcı bir yönetim şekli oluşur. E. Olağanüstü yönetim usulleri. Normal yönetim usullerinden farklı yönetim usullerine olağanüstü yönetim usulleri denir. Olağanüstü yönetim usulleri anayasamıza göre iki büyük grupta düzenlenmiştir. 1. Olağanüstü haller. Tabii doğal afetler, ağır ekonomik bunalımlar, kamu düzenini ciddi olarak bozacak şekilde şiddet olaylarının artması olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplerdir. 2. Sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali. Sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali olağanüstü hal ilanıyla kurulan yönetimden daha ciddi ve daha vahim hallerde kurulan bir olağanüstü yönetimdir. Sıkı yönetim ilanını gerektiren haller. Anayasanın kurduğu hür demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik ciddi ve vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, savaş hali veya savaşı gerektiren ayaklanmalar, vatan ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir durumun oluşması, ülke ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşürecek şiddet hareketlerinin yaygınlaşması hallerinde sıkı yönetim ilan edilir. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun da görüşü aldıktan sonra sıkı yönetim ilan eder. Sıkı yönetim süresi 6 aydır. Sıkı yönetim, ülkenin birden fazla bölgesinde veya tamamında ilan edilebilir. Olağanüstü hal yönetimi sivil yetkililerce yürütülürken, sıkı yönetim durumunda kurulan yönetim askeri komutanlarca yürütülür. F. Vatan hizmetleri. 1. Savunma ödevimiz. A. Barışta savunma. Savaşın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Her ülke kendi toprak bütünlüğünü ve çıkarlarını korumak amacıyla askeri güce önem verir. Savaş olmasa bile her an savaş olacakmış gibi hazır ordu bulundurur. Bu ordu, devleti her an çıkabilecek bir savaşa karşı hazırlıklı tuttuğu gibi aynı zamanda caydırıcı bir güç rolü de oynar. B. Savaşta savunma. Savaş esnasında yalnızca savaşan ordu değil, cephe gerisindeki insanlar da zarar görmektedirler. Bu yüzden her vatandaş savaşa hazır hale gelmelidir. Savaş esnasında çağrı emrini alan herkes askere katıldığı gibi bu emri alamayanlar da cephe gerisinde sivil savunma teşkilatlarında görevlendirilirler. C. Askerlik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek 1111 sayılı askerlik kanunu gereğince askerlik yapmak zorundadır. Durumu askerliğe elverişli olanlar askere alınırlar. durumu kesin olarak askerliğe uygun olmayanlar çürüye ayrılırlar. Vücudu askerlik için henüz yeterince gelişmemiş olanlar, zamanla veya tedavi yoluyla geçirecek hastalığı olanlar ise geçici olarak çürüye ayrılır ve sonraki seneye bırakılırlar. Askerlik çağı üçe ayrılır. 1. Yoklama devri. A. İlk yoklama. B. Son yoklama. 2. Muvazzaflık devri. 3. İhtiyatlık devri. Son yoklamasını yaptıran gençler muvazzaflık, vazifelilik hizmetini yapmak için askere çağrılma emrini beklerler. Çağrılma emri gazete ve diğer vasıtalarla ilan edilir. Askerlik şubeleri toplanması gerekenlerin listesini yapar. Altına da hangi gün şubede bulunmaları gerektiğini yazarak listeleri en büyük mülki amire gönderir. Listenin biri ilgili muhtarlıkça imzalanıp mühürlendikten sonra askerlik şubesine geri getirilir. Muhtarlar askere gideceklere gerekli duyuruları yaparlar. Askere alınacaklar, gününde askerlik şubesine giderler ve oradan da kıtalara sevk edilirler. Böylece muvazzaflık devresi başlamış olur. Son yoklamaları yaptırdıkları halde zamanı gelince askerlik yapacakları kıtalara teslim olmayanlara bakaya adı verilir. Muvazzaflık devresi tezkerenin bitiş belgesi alınmasıyla sona erer. Muvazzaflık devresinden sonra ihtiyatlık devri denen her an askere alınmaya hazır olma dönemi başlar. Bu dönemde her vatandaş her an askere alınacakmış gibi kendini hazır hissetmelidir. Türk milleti en eski devirlerden beri askerliğe büyük önem vermiştir. Komutanları olan itaat bakımından dünyanın en disiplinli ordusu olurken asker ocağına kutsal gözüyle bakılmış ve peygamber ocağı denilmiştir. 2. Vergi ödevimiz. Vergi, vatandaşların karşılığında hiçbir şahsi çıkar gözetmeden gelirlerinin bir kısmını devlete vermeleridir. A. Vergi almanın amacı. Devlet, vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iç ve dış güvenliği sağlama, okullar, hastaneler, yollar, havaalanları, deniz limanları, fabrika, baraj yapılması gibi paraya ihtiyaç duyar. Bu paranın büyük bir kısmı vatandaştan alınır. Devlet aldığı paraları en kısa zamanda tekrar vatandaşa hizmet olarak en iyi şekilde sunmaktadır. B. Vergi vermenin amacı. Her vatandaş devletinden çeşitli hizmetler bekler. Gerek bu hizmetlerin karşılanması, gerekse devletin varlığını devam ettirmesi, vatandaşın ödeyeceği vergilere bağlıdır. Yani vergi ödemek her vatandaş açısından hem kendisine dönecek her hizmet hem de devlete karşı bir ödevdir. Devlet, vergisini ödemeyenden cezalı olarak alır. Vergisini ödemek istemeyenleri taşınır veya taşınmaz mallarını satarak vergisini tahsil eder. Vergisini kaçıranlar, eksik ödeyenler tespit edildiği zaman devlet alınması gereken vergileri cezalı olarak almakla kalmaz, işledikleri suç için gerekli cezaya da çarptırır. C. Vergi alma şekli. Anayasada herkes kamu giderlerini karşılamak amacıyla mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır denir. Ödenen vergi kazancına göre olmalıdır. Malı ve kazancı çok olandan çok, az olandan az vergi alınmalıdır. Verginin kimlerden, ne üzerinden, ne zaman ve ne miktarda alınacağı ile vatandaşın itiraz hakkını nasıl kullanacağı kanunla belirtilmiştir. Buna vergide belirlilik kuralı denir. Devlet vatandaştan alacağı vergileri taksitlere bağlamıştır. Buna vergide kolaylık kuralı denir. Devlet vergiyi az elemanla en verimli şekilde toplamak ister. Buna da vergide tutumluluk kuralı denir. Temel haklar ve ödevler. Test 1. 1. Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu durumda İşçilerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları kanuni haklarındandır? A. Mal sahibini tehdit etmek. B. Greve gitmek. C. Mal sahibinin malına el koymak. D. Ürettikleri malda kaliteyi düşürmek. E. İş yerini kapattırmak. 2. Anayasamıza göre temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının bazı hallerde kısmen veya tamamen durdurulması uygun görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin durdurulmasının nedeni olamaz? A. Seçimlerin yenilenmesi. B. Seferberlik ilanı. C. Sıkı yönetim ilanı. D. Savaş durumu. olağanüstü hal ilanı. 3. Anayasamıza göre ilk öğretim herkes için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir? A. Eşitlik, B. Özgürlük, C. Modernlik, D. Ulusalcılık, E. Devletçilik. 4. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları konusunda herhangi bir yenilik getirmemiştir? A. Magna Carta, B. Fransız İhtilali, C. Tanzimat Fermanı, D. Birleşmiş Milletler, E. Haçlı Seferleri. 5. Anayasamızın 17. maddesine göre herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir hükmü yer almıştır. Bu maddeyle aşağıdaki temel haklardan hangisi garanti altına alınmıştır? A. Seçme ve seçilme hakkı, B. Kişi dokunulmazlığı hakkı, C. Eğitim hakkı, D. Konut dokunulmazlığı hakkı, E. Sağlıklı yaşama hakkı. 6. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları evrensel bildirgesinde yer almamıştır? A. Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır ve insan hakları başkasına devredilemez. C. İnsan hakları bütün insanlar için geçerli olan haklardır. D. Her devlet vatandaşlarına tanıyacağı insan haklarını kendisi belirler. E. İnsanlar arasında din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılamaz. 7. Anayasamızda yer alan aşağıdaki haklardan hangisi hem hak hem de ödevdir? A. Vergi verme, B. Askerlik yapma, C. Seçme ve seçilme, D. Kanunlara uyma, E. Konut edinme. 8. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızda yer alan siyasi haklardan değildir? A. Türk vatandaşlığı, B. Seçme ve seçilme, C. Siyasi parti kurabilme, D. Kamu hizmetlerine girebilme, E. Dernek kurabilme. 9. Aşağıdakilerden hangisi vergide tutumluluk kuralının bir gereğidir? A. Belirli bir miktardan daha az gelir elde edenlerden vergi almamak. B. Gelir düzeyi yüksek olanlardan vergi almamak. C. Az elemanla en iyi şekilde vergi toplamak. D. Herkesten eşit oranda vergi almak. E. Vergiyi yılın belli aylarında toplamak. 10. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin kısmen ya da tamamen durdurulmasına gerekçe olabilir? A. Savaş hali, B. İşsizlik oranının artması, C. Ordunun tatbikat yapması, D. Yabancı ülkelere göçlerin yaşanması, E. Ülkeye giren yabancı sayısının artması. 11. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı engellenebilir? A. Kamu güvenliğinin bozulması, B. Toplantı ve gösteriye katılımın çok olması, C. Toplantı ve gösterilerde yöneticilerin bazı uygulamalarının protesto edilmesi, D. Pankart taşınması, E. Halkın geneli tarafından desteklenmemesi. 12. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi kişi dokunulmazlığının bir gereğidir? A. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz, angarya uygulanamaz. B. Herkes istediği dine inanabilir. C. Herkes kanaatlerini özgürce açıklayabilir. D. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. E. Herkes haber alma özgürlüğüne sahiptir. 13. Aşağıdaki ödevlerden hangisi vatandaşların doğrudan ülke güvenliğine katılmalarını sağlamaya yöneliktir? A. Kanunlara uyma, B. Vergi verme, C. Başkalarının haklarına saygılı olma, D. Askerlik yapma, E. Demokrasi yönetimini savunma. 14. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal ilan etmeyi gerektiren durumlardan değildir? A. Ağır ekonomik bunalımlar, B. Kamu düzenini bozan şiddet olayları, C. Deprem gibi büyük doğal afetler, D. Terör eylemleri, E. Seçimlerin yenilenmesi. 15. Anayasamıza göre temel hak ve hürriyetler, savaş, seferberlik, sıkı yönetim ve olağanüstü hal gibi durumlarda kısmen ya da tamamen durdurulabilir. Aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi bu gelişmelerde bile durdurulamaz? A. Siyasi parti kurma hakkı, B. Seçme ve seçilme hakkı, C. İstediği dine inanma hakkı, D. Toplantı ve gösteri yapma hakkı, E. Vakıf, dernek ve sendika kurma hakkı. 16. Vatandaşların davalı veya davacı olarak mahkemeye başvurma hakkının bulunması aşağıdaki temel haklardan hangisinin bir gereğidir?
A. Düzeltme ve cevap hakkı. B. Hak arama hürriyeti. C. Mülkiyet hakkı. D. Düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkı. E. Bilgi edinme hakkı.
Temel haklar ve ödevler. Test 2. 1. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, sosyal, ekonomik ve siyasal hakların korunması, insanların sahip olduğu olanakları genişletebilmesi, her yurttaşın ülke kalkınmasına katkıda bulunması. Ülkemiz için yukarıda söz edilen bu durumlar kaynağını aşağıdakilerden hangisinden almaktadır? A. Diğer ülkelerle kurulan ilişkilerden. B. Eğitime yön veren değerlerden. C. Uluslararası anlaşmalardan. D. Anayasal hüküm ve ilkelerden. E. Devletin bağımsız olmasından. 2. Hiçbir insan mahkeme kararı olmadan tutuklanamaz. Hakim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez. Bu hakların bulunduğu bir ülkeyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. İnsanların dokunulmazlıkları vardır. B. Özel yaşamın korunmasına önem verilmektedir. C. Toplumda kişi özgürlüğü ve güvenliği vardır. D. Yargı sisteminin işlemesi güçleşmektedir. E. Demokratik bir yönetim anlayışı vardır. 3. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızda yer alan sosyal haklardan biri değildir? A. Herkes istediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. B. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. C. Herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir. D. Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. E. Herkes konut edinme hakkına sahiptir. 4. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına gerekçe olamaz? A. Milli egemenliğin tehlikeye düşmesi. B. Ülkenin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalması. C. Demokratik yönetimi değiştirmeye yönelik çalışmaların tehlikeli bir hal alması. D. Kamu düzeninin bozulmasına neden olabilecek olayların olması. E. Özel sermayenin hızlı bir şekilde artması. 5. Anayasamızın 12. maddesi, herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir demektedir. Anayasamızın bu maddesinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? A. Temel hak ve hürriyetler devredilemez. B. Temel hak ve hürriyetler devlet tarafından belirlenir. C. Temel hak ve hürriyetlere dokunulmaz. D. Temel hak ve hürriyetler insanlar için vazgeçilmezdir. E. Temel hak ve hürriyetler herkes için geçerlidir. 6. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Bildirgesi'nin maddeleri genellikle bütün insanlar, herkes, tüm insanlar gibi ifadelerle başlamaktadır. Bu durum insan haklarının hangi yönüyle ilgilidir? A. Evrensel ilkeler olmasıyla. B. Bütün devletler tarafından benimsenmiş olmasıyla. C. Kapsamının geniş olmasıyla. D. Birleşmiş Milletler üyesi devletler tarafından belirlenmiş olmasıyla. E. İnsan haklarının çok eskiden beri var olmasıyla. 7. Bir bölgede sıkı yönetim ilan edilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A. Hükümet değişir. B. Yerel yöneticiler görevden alınır. C. Yönetim işleri askeri yetkililere devredilir. D. Merkezi yönetimin etkinliği azaltılır. E. Sivil yönetim örgütlenmesi tamamen dağıtılır. 8. Aşağıdakilerden hangisi yatırımların artması ve işsizlik sorununun azalmasına katkı sağlamaz? A. Devletin yatırım yapanları teşvik etmesi. B. Üretimden ve çalışanlardan alınan vergilerin azaltılması. C. Yabancı sermayeye uygulanan vergilerin arttırılması. D. İhracatın arttırılması. E. Yabancı sermaye girişinin teşvik edilmesi. 9. Anayasamıza göre hiç kimsenin kişisel ve aile sırları araştırılamaz, açıklanamaz, hiç kimsenin konutuna girilemez, haberleşme hakkı engellenemez. Bu durum daha çok aşağıdaki temel haklardan hangisiyle ilgilidir? A. Yaşama hakkı. B. Din ve vicdan hürriyeti. C. Eğitim hakkı. D. Yerleşme ve seyahat hakkı. E. Özel yaşamın gizliliği ve korunması. 10. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi durumunda sıkı yönetim ilan edilebilir? A. Bakanlar Kurulu'nun istifa etmesi. B. Bölgesel veya genel bir ayaklanma çıkması. C. Ekonomik sorunların artması. D. Milli Güvenlik Kurulu'nun değişmesi. E. Anayasanın değiştirilmesine yönelik taleplerin olması. 11. Son yoklamalarını yaptırdıkları halde zamanı gelince askerlik yapacakları kıtalara teslim olmayanlara ne denir? A. Yoklama kaçağı. B. Tezkere. C. Muazzap. D. Yedek. E. Bakaya. 12. Aşağıdakilerden hangisi askerlik devrelerinden biri değildir? A. İlk yoklama. B. Bakaya. C. Son yoklama. D. Muazzaplık. E. Yedeklik. 13. Anayasa ve yasalarımızda verginin kimlerden, ne üzerinden, ne zaman ve ne kadar alınacağı ile vatandaşın itiraz hakkını nasıl kullanılacağı belirtilmiştir. Bu durum vergi vermenin hangi özelliği ile ilgilidir? A. Vergide belirlilik kuralı. B. Vergi ödeme kuralı. C. Vergide kolaylık kuralı. D. Vergide tutumluluk kuralı. E. Vergide indirim kuralı. 14. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilerek bütün dünyaya ilan edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu beyannamede yer almamıştır? A. Bütün insanlar hür ve eşit doğar. B. Kanun karşısında herkes eşittir. C. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir. D. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini devlet belirler. E. Herkes yasalar önünde eşittir. Türkiye'nin yönetimi ve güvenliği. Bölüm 4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim yapısı. A. Merkez yönetimi. Devletin ana yönetim görevleri, merkezi yönetimi oluşturan kuruluşlar tarafından yürütülür. Türkiye Cumhuriyeti, Merkez Yönetimi Teşkilatı'nın başında Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu bulunur. Merkezi yönetim birimleri, başkent Ankara'da bulunur. 1. Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başıdır. Devletin ve milletin birliğini temsil eder. 2. Bakanlar Kurulu. Başbakan ve bakanlardan oluşur. A. Başbakan. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun başkanıdır. Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel politikasının yürütülmesinden sorumludur. B. Bakanlıklar. Devletin yürüttüğü kamu görevlerinin konularına göre uzmanlaşmış bölümleridir. Merkezi yönetimin işlevleri ve görevleri bakanlıklar arasında paylaştırılmıştır. Devletin görevleri arttıkça bakanlıklara zaman içinde yenileri eklenmiştir. Ayrıca aynı nedenle merkez ve taşra örgütü olmayan bakanlara da Bakanlar Kurulu'nda yer verilmiştir. Bu bakanlıklar Devlet Bakanlığı adını alır. Devlet bakanlıklarının adları ve sayıları değişebilir. Ülkemizde bulunan bakanlıklar şunlardır: Başbakanlık, Devlet Bakanlıkları, Adalet, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür, Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma, Orman, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Köy İşleri, Turizm, Ulaştırma Bakanlıkları. Cumhurbaşkanlığının, Başbakanlığın ve her bakanlığın ayrı ayrı örgütleri vardır. Örneğin Başbakanlığa bağlı Başbakanlık Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile bazı genel müdürlük ve kurulları vardır. Bunun nedeni, kamu hizmetlerinin düzenli, etkili, verimli ve ekonomik bir biçimde yürütülmesinin sağlanmasıdır. Her bakanlığın bir müsteşarı, genel müdürlükleri ve çeşitli kurumları bulunur. Genel müdürlüklere bağlı daireler, dairelere bağlı şubeler, şubelere bağlı şeflikler ve şefliklere bağlı memurluklar oluşturulmuştur. 26. kaset, 1. yüzün sonu.